Ayrım 21.
Dönemin başbakanı Adnan Menderes neden böyle bir yola girmek durumunda olduklarını şöyle ifade ediyordu. En büyük muvaffakiyetleri CHP kastediliyor, FB, dış ticareti muvazene içinde tutmaktan ibaret kalmıştır. Ama bu muvazene memleket iktisadiyatını dar bir çember içinde tutan ve memleket hizmetlerinden kaçınma pahasına elde edilen bir muvazenedir. Biz çok daha evvel denk bütçeyi temin edebilirdik. Fakat biz muvazeneyi aşağı noktalarda tutmak değil, yaşama seviyesini yükselten bir irtifada böyle bir muvazeneye ulaşmak için koşmaktayız. Ne ithalat durdurulacak ne de tahsisatın sarfında müşkülata uğranılacaktır. Gerçekten Menderes hükümeti enflasyonist finansmanla daha önce girişilen bayındırlık projelerini tamamlama ve yenilerini inşa yolunu seçti. Toptan eşya fiyatları endeksi 1950 başlangıç olmak üzere 1953'te 110'dan 1958'de 208'e yükseldi. Dış yardımların kısılması ve dış ticarete ilişkin zorluklar, dış borç ödemeleri, liberal dış ticaret politika ve uygulamaların ister istemez gözden düşürecekti. Ortaya çıkan yeni durum ithalatın denetim altına alınmasını gerektiriyordu. İthalatın kısılması ise çoğu tüketim malı üreten sanayiciler için dolaylı teşvik anlamına geliyordu. Enflasyonist sürece eşlik eden korumacılık, sanayi karlarını yükselterek iç pazara yönelik ithal ikameci sanayileşme yönünde uyarıcı etki yapıyordu. Zaten 2. Dünya Savaşı sonrasında, özellikle de 1950 sonrasında tarımsal üretimin artması, altyapı yatırımları ve ulaşım şebekesinin genişlemesi, köyden kente göç, genel refah artışı, sanayi için özgür emeğin açığa çıkması doğal olarak iç pazarı görece genişletmişti. Bu durum iç pazara dönük üretim yapan sanayiciler için potansiyel gelişme ortamı yaratmıştı. Gümrük duvarlarıyla korunan bir iç pazarda üretilen her sanayi ürünü yüksek fiyatlardan satışa sunulabilirdi. Bu aşamadan sonra sanayi tarıma oranla daha hızlı büyüyecek, tarımın milli gelir içindeki payı da görece düşecekti. Ne var ki dış borçla yürüyen enflasyonist bir büyüme modelini belirli bir eşikten sonra sürdürmek mümkün değildir. Böyle bir politika ekonominin dengelerini bozmak yanında toplumsal kargaşalıklar, alt üstlükler için potansiyel bir ortam da yaratır. Başka bir anlatımla devlet gücünün sarsılması söz konusudur. Böyle bir duruma ise emperyalist statü quo'nun korunmasından çıkarı olanların ve yerli işbirlikçilerin kayıtsız kalmaları mümkün değildir. Mutlaka bir şeyler yapılmasını isteyeceklerdir. Başta ABD olmak üzere emperyalist kuruluşlar, IMF, Dünya Bankası, OECD ve benzeri, Türkiye'ye yeni krediler açmanın ve eskileri de ertelemenin koşulu olarak ekonomiye çeki düzen verilmesini ısrarla istiyorlardı. Bu amaçla Ağustos 1958 kararlarını Menderes'e kabul ettirmişlerdi. Menderes söz konusu dış baskılara rağmen kaldığı yerden devam etmek isteyince de Batılılar için muhteber adam olmaktan çıkacaktı. Türkiye'de planlı döneme geçişi asıl isteyen emperyalist Batı ve onun çıkarlarının bekçiliğini ve sözcülüğünü yapan emperyalist kuruluşlardı. IMF, Dünya Bankası ve benzeri. 1950'lerin ikinci yarısında olayların zoruyla ortaya çıkan korumacılık ve uyardığı ithal ikameci sanayi, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra planlı dönemde plansız bir biçimde gelişme olanağına kavuşacaktı. Böylece askeri darbeyle Menderes iktidardan uzaklaştırılırken artık Batılıların onayını almış planlı bir büyüme süreci başlatılıyordu. Bir önceki dönemin sınıf ittifakında bir kayma olmuş, 1950'de Egemen Sınıflar Koalisyonu dışına atılan bürokrasi, Milli Güvenlik Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Tabi Senatörlük, Planlama Teşkilatı ve bunun gibi kurumlar aracılığıyla Egemen Sınıf ittifakında tekrar etkinlik sağlamayı deneyecektir. Kaynak dağılımında sahip olduğu stratejik konumu sayesinde büyük sermaye ile adı konmamış bir çeşit ittifak kurmayı başarmıştı. TL'nin değerlenmiş, TL'nin resmi değerinin piyasa değerinin üstünde tutulması, olması, bürokrasiye oldukça geniş bir manevra gücü kazandırmaktaydı. Sanayiciler döviz tahsisi bakımından kalkınmacı bürokrasiye bağımlı hale gelmişlerdi. Bürokrasinin üst kesimleri 1960 darbesiyle 1950'de kaybettikleri konumlarını kısmen kazanmışlardır. NATO ve Cento'ya bağlılığını darbe bildirisinin en başına koyan 27 Mayıs askeri cuntası, uygulanacak ekonomi politikası hakkında da emperyalistlere güvence vermeyi ihmal etmedi. Batılıların istedikleri planlı bir ekonomi söz konusu olacaktı. Darbenin lideri General Cemal Gürsel, planlama teşkilatı ile ilgili konuşmasında artık memlekette herkes canının istediği gibi şu yapılsın bu yapılsın diyemeyecek derken bir rasyonalizasyon planı ile ekonomiye çeki düzen verileceğini söylüyordu. Ama asıl amaç Batı'ya bir mesaj vermekti. Gerçekten 1960 darbesinden 1980 darbesine kadar geçen 20 yıllık sürede bürokrasi, sanayi burjuvazisinin ön plana çıktığı bir sınıf ittifakı içinde az çok etkin konumunu korudu. Dönemin koşulları ve uluslararası plandaki eğilimler, ithal ikameci sanayileşme modelinin niteliği, kalkınmacı bürokrasinin ekonominin yönetiminde küçümsenemeyecek bir etkinlik sağlamasına neden oldu. Ne ki 1980 askeri cuntasıyla Türkiye yeni bir sermaye birikimine zorlanırken yeni modelde artık kalkınmacı bürokrasiye de yer yoktu. 24 Ocak 12 Eylül'de başlayan yeni dönemde kalkınmacı ideolojiye retorik düzeyinde bile olsa artık yer verilmeyecekti. 1980 sonrası sürecin tahliline geçmeden önce yaklaşık 20 yıllık bir sürede geçerli olan bağımlı ve dışlayıcı büyüme modelinin ithal ikameci model gelişmesi ve krize giriş nedenleri üzerinde kısaca durmamız gerekiyor. Bağımlı sanayileşme sürecinin dinamiği ve krizi. İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadarki dönemde az gelişmiş ülkelerle sanayileşmiş ülkeler arasındaki ilişki bir bakıma kırkent ilişkisi niteliğini taşıyordu. Genel olarak az gelişmiş ülkeler ham madde ve tarım ürünleri ihraç edip karşılığında sanayi ürünü olan tüketim malları ithal ediyorlardı. Fakat kapitalizmin yeni evresinde durum değişecekti. Emperyalizmin klasik dönemi de denilen 1880'li yıllardan 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar geçen sürede ham madde kaynaklarının kontrolü ve tüketim malları pazarının genişletilmesi amacı ön plandaydı. İkinci savaştan sonra ham madde kaynaklarını kontrol ederek uygun koşullarda elde edilmesi önemini korumakla birlikte az gelişmiş ülkelere sermaye ihracının birincil amacı artık sermayenin kendini dünya ölçeğinde yeniden üretebilmesinin koşulu haline geldi. Kar oranlarındaki azalma eğilimine karşı bir savunma niteliği taşımaktaydı. Bu aşamada az gelişmiş ülkelerdeki büyüme süreci iki şekilde etkilenecekti. Birincisi doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artık tarım ürünleri ve ham maddeleri değil, iç pazara dönük imalat sanayi sektörüne yönelmesidir. Ham madde fiyatlarındaki sürekli gerileme, ticaret hatlarının ham maddeler aleyhine daha çok bozulması, sermayeyi böyle bir tercihe zorlarken pazarın genişlemesinin koşulları yaratılıyordu. Tüm az gelişmiş ülkelere aynı oranda yabancı sermaye yatırımı söz konusu olmayacağına göre iç pazara dönük sanayilerini geliştirmek isteyen ülkelere patent, teçhizat, aramalı ham madde satışı artmıştı. Görece geri teknoloji ürünü mallar söz konusu olduğu ve üretim, montaj, teknoloji ithaliyle yürüdüğü için söz konusu süreç gerçek anlamda bir sanayileşmeye götüremezdi. Bağımlı ve dışlayıcı bir süreçti. Bağımlılık dikili bir karakter taşıyordu. Birincisi teknoloji aramalı ve bazı ham maddeler çok uluslu şirketlerden sağlandığı için ve üretilen mallar iç pazarda satıldığı için döviz sorunu sürekli büyüyordu. İthalat için gerekli döviz geleneksel ihraç ürünlerinin ihracıyla sağlanıyordu. Ama sağlanan döviz sürekli büyüyen sanayinin ihtiyacını karşılamaktan uzak kalıyordu. Bu koşullarda geleneksel ürün fiyatlarının sürekli gerilediği borçlanmak zorunlu hale geliyordu. Mali bağımlılık, dış borçlar, arttığı ölçüde ekonomi politikalarının yönetimi dış karar merkezlerine doğru kayar. Ülke yöneticilerinin manevra alanı azalır. Karar mercileri IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlar olmaya başlar. Aşırı borçlu bir ülkenin borç verenlerin isteklerini dikkate almaması ancak istisnai durumlarda söz konusu olabilir. Sanayileşme sürecinin dışlayıcı niteliğine gelince, iç pazara yönelik ve çoğunlukla tüketim malı üreten, bunu da teknoloji ithaliyle gerçekleştiren bir ülkede sanayileşmenin sınırlı kalması, sınırlı istihdam yaratması, sonuçta da iç pazarın da sınırlı bir genişleme göstermesi doğaldır. Toprak dağılımının aşırı dengesiz olduğu ülkelerde iç pazar daha da sınırlı kalır. Söz konusu dönemde çok uluslu şirketlerin yayılma ve genişleme stratejisiyle az gelişmiş ülkelerde benimsenen büyüme modelinden yarar sağlayanların çıkarları çakışmaktaydı. Döviz yetersizliği korumacı uygulamaları zorunlu hale getirirken patent, ekipman, aramalı ve kimi ham maddelerin gümrük duvarlarını aşmasına olanak veriyordu. Tüketime hazır ürünlerin ithalini yasaklayan ülkeler aynı malın montajı için her türlü ithalata izin veriyorlardı. Üstelik büyük muafiyetler ve kolaylıklar da söz konusu oluyordu. Böylece yeni süreç bazı düşük katma değerli malların iç pazara dönük üretimine olanak vererek çok uluslu şirketlerin pazarı genişletmelerini sağlarken yerli hakim sınıflar içinde sanayi burjuvası ön plana geçmişti. Yine de burjuvazinin diğer fraksiyonları karşısında tam bir üstünlük sağlamaları mümkün değildi. Sanayici kendi ihtiyacı olan dövizi geleneksel ürünlerin ihracından karşıladığı sürece diğer sermaye kesimlerinin el koyduğu sosyal artığa sahip olabilmek için emekçi kitleleri peşinden sürükleyip diğerleri üzerinde baskı yapmaya cesaret edemez. Harekete geçen kitle dinamiğinin kendini de hedef almasından korkar. Bu yüzden bağımlı ülkelerde sanayi burjuvazisinin başat rol oynaması olağan bir şey değildir. Sanayileşmenin finansmanı geleneksel ürünlerin ihracına ve dış borçlanmaya bağlı kaldıkça sanayi burjuvazisinin başat rol oynaması olanaksızdır. Bağımlılığı pekiştiren ikinci faktör küçük bir ayrıcalıklı azınlığın ihtiyacı olan malların üretilmesiyle ortaya çıkıyor. Böylece toplumsal formasyonun genel gelişmişlik düzeyine uygun düşmeyen bir tüketim kalıbı yerleşiyor. Bir bakıma sanayileşme süreci sondan başlamış oluyor. Öncelikle sanayi dalları kurulmadan söz konusu sanayilerin üretmesi gereken girdiler ithal edilerek montaj mümkün oluyor. Motor üretilmeden otomobil üretilmesi gibi. Böyle bir sanayileşmenin ekonomide dikey ve yatay eklemlenmeler yaratması, istihdam yaratması da sınırlı kalmak durumundadır. Sonuçta iç pazarda ancak sınırlı bir genişleme olabilir. Bu durum ölçek ve verimlilik sorunları yarattığı gibi teknolojik bağımlılık, teknolojik yaratıcılığı da gündem dışına itiyor. Ülke ihtiyaçlarından bağımsız bir teknoloji ithali zorunlu hale geliyor. Pazarın sınırlı kalması, ithal edilen teknolojinin, görece geri olsa da, gelirin daha çok varlıklı kesimlerin eline geçmesini sağlaması, aynı şekilde yaratılan istihdamın sınırlılığı, geniş toplum kesimlerinin dışlanması, marjinalleşmesi sonucunu doğuruyor. Dış kaynağa bağımlılık zorunlu olarak artmak durumunda olduğundan, ödemeler dengesi tıkanıklıkları sürecin krize girmesiyle tıkanmasıyla sonuçlanıyor. Yukarıdaki genel açıklamalardan sonra Türkiye'de 1950'lerin sonlarında başlayıp 1960 sonrasında hızlı bir gelişme gösteren bağımlı ve dışlayıcı sanayileşme sürecinin tahliline geçebiliriz. Bir taraftan çok uluslu şirketlere patent, lisans, teçhizat, aramalı ve hammadde ihraç olanağı veren, diğer yandan sürekli ithal ikamesi sağlayan sanayileşme süreci dış belirleyiciliklere büyük ölçüde bağımlıydı. Aslında görüntüyle gerçek arasındaki çizgi yakalanabilirse bu sürecin ithal ikamesi yapmadığı, tam tersine bir ithal patlamasına neden olduğu kolaylıkla görülür. Nitekim kullanıma hazır tüketim malı ithalinin yerini o malın üretilmesi için gerekli girdilerin ithali almaktadır. Böyle bir sürecin belirli bir eşikten sonra krize girmesi doğaldır. Üretebilmek için büyük ithalata gereksinme duyan, ürettiği malları iç pazarda sattığı için döviz ihtiyacını kendisi sağlayamayan, geleneksel ürünlerin ihracından sağlanan dövizin de sürekli azaldığı koşullarda, 1968-1971 aralığında Türkiye'nin ihracatının %77'sini tarımsal ürünler oluşturmaktaydı. Sürecin sürdürülmesi ödemeler dengesine bağlıydı. Çok uluslu şirketlerin denetiminde ve onların bir uzantısı olarak kurulan sanayiler, iç pazara yönelik olarak kuruldukları için ölçek, verimlilik, rekabet edebilirlik, standartizasyon gibi kapitalist üretim için olmazsa olmaz kriterler dikkate alınmadan kurulmuştu. Üretilen malların başlangıçta ihracı düşünülmüyordu. Bu durum çok uluslu şirketlerin de işine gelen bir şeydi. Dış rekabetten korunan, büyük teşvik, sübvansiyon ve muafiyetlerden yararlanan, tekelci değilse bile oligopol konumundaki sanayi kuruluşları çok yüksek karlar sağlayabiliyorlardı. Kambiyo politikası da, Türk lirası değerinin yüksek tutulması, büyük rantların döviz tahsisleri yoluyla ortaya çıkmasına olanak veriyordu. Büyük sanayici rantı sağlayan, korunmuş bir iç pazarda tekel konumundaki sanayi kuruluşları çok yüksek karlar elde ettikleri sürece yüksek ücret uygulamasından da pek rahatsız olmazlar. İçe dönük üretim yapan sanayiciler için yüksek ücret, ürettikleri mallara sürümü anlamına gelir. Bu yüzden özellikle sigortalı, sendikalı ve büyük iş yerlerinde çalışan işçilerin reel ücretleri sürekli yükseldi. Askeri darbe dönemi olan 1971 yılı hariç. Reel ücretler 1968-1971 arasında yılda ortalama %6 civarında artmıştı. Ücretliler içinde sözünü ettiğimiz işçi kesimi bir bakıma işçi aristokrasisi konumuna gelmişti. Bunlara birçok kit işçisi de dahildir. İthal ikameci model sadece bağımlılık yaratıp derinleştirmekle kalmıyor, teknolojik ve mali bağımlılık, teknoloji üretimini de gündemden çıkarıyor. Üstelik ülkenin genel gelişmişlik düzeyine denk düşmeyen bir tüketim yapısı ve alışkanlığını da yerleştirerek bağımlılığı daha kapsamlı hale getiriyor. Üretme yeteneğine sahip olunmayan malların tüketilmesine olanak veren model, ülkeyi daha ekonomisi bütünlüğü içinde gecekondu statüsüne sokarak çevrede yer almasına ve bunun süreklilik kazanmasına neden oluyor. Sanayi üretiminin hızla arttığı ama sanayi ürünleri ihracatının artmadığı koşullarda sürecin devam ettirilmesi başlangıçta dış borçlanmayla sürdürüldü. Türkiye'nin ihracatı 1960-70 döneminde yılda ortalama %1.6, 1970-77 aralığında da %0.8 oranında arttı. Türkiye ile benzer gelişmişlik düzeyindeki 54 ülkede ise bu oranlar aynı dönemler için %5.4 ve %5.1 oldu. Aynı dönemlerde sanayileşmiş ülkelerde de %8.5 ve %6.2 olmuştu. Buna karşılık Türkiye'nin ithalatı 1960'lı yıllarda %5.5, 1970'lerde de %13.1 artmıştır. Bir başka önemli nokta da Türkiye'nin dünya ticareti içindeki payının çok düşük olmasıdır. Bu oran 1965'te %0.28, 1980'de %0.16 idi. Dünya ekonomisindeki büyüme eğilimlerinin tersine döndüğü 1960'ların sonlarında, batılı devletler ve uluslararası finans kuruluşlarından alınan dış yardım ve krediler azalırken, Batı Avrupa'ya göçen Türk işçilerinin yolladığı döviz önemli rakamlara ulaşmıştı. İşçi dövizlerinin de görece azaldığı 1974-75 sonrasındaysa, petrodolarlarının devrelenmesinin ve uluslararası spekülasyonun neden olduğu para bolluğu, çok uluslu özel ticari bankalardan ekseri kısa vadeli yüksek faizli borçlanma yolunu açtı. 1970'li yılların sonuna gelindiğinde belli başlı 3 faktör Türkiye ekonomisinin yapısal bir krize sürüklenmesine neden oldu. Bunlardan birincisi sağlanan dış kaynağın bağımlı büyüme sürecini sürdürecek seviyede olmaması, ikincisi 1950'lerde gerçekleştirilen altyapının, özellikle de elektrik enerjisinin yetersiz kalması, daha da önemlisi 1950'lerde başlayan emperyalist şartlandırma sonucu petrole bağımlılığın artması, 1974'ten sonra ard arda gelen petrol şoklarının ödemeler dengesini tıkaması, üçüncüsü de iç pazarın artık sınırına yaklaşılmış olması ve oldukça yüksek ücretlerin karlılık oranlarını kemirmesidir. Ekonominin krize girdiği yıllarda 1950'lerden beri artık bir gelenek haline gelen genel oyun da zorlaması sonucu tarımsal sübvansiyonlar da sürdürülüyordu. Tarıma yapılan sübvansiyonlar ve destekleme alımları bu sektörde yaratılan değerin oldukça yüksek bir oranına ulaşmıştı. 1963-71 döneminde tarımsal üretim değerinin %22'si. Sanayinin döviz yutucu niteliği, ithal edilen teçhizat, aramalı ve ham madde fiyatlarının aşırı yükselmesi ve ticaret hadlerinin aleyhte seyri 1950 eşittir 100 alındığında dış ticaret hadleri 1973'te 95, 74'te 77, 75'te 68, 76'da 70, 1977'de 69, 78'de 71, 1979'da 70 olmuştur. Petrol faturasının aşırı yükselmesi, tarıma yapılan sübvansiyonlar ve destekler, sigortalı ve sendikalı büyük iş yerlerinde ücretlerin görece yüksek oluşu, 1977'de Türkiye'de ücretler Yunanistan'dakine eşitti. Oysa Yunanistan'da kişi başına gelir Türkiye'nin 2,5 katıydı. 1977'de Türkiye'de ücretler Güney Kore'dekinin 3 katıydı. Ucuz konut kredisi, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları ve benzeri de dikkate alındığında, işçilerin görece yüksek bir refah seviyesinde oldukları anlaşılır. Dış ticaret cephesindeki tersine gidiş, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1975'te %29,5, 1980'de %38'e kadar düşmüştü. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye rağmen sübvansiyon yoluyla petrol fiyatlarının düşük tutulması, kit açıkları, tarıma yönelik sübvansiyonlar, dış krediler ve işçi dövizlerindeki göreceli azalış, altyapının yetersizliği, batıdan ithal edilen enflasyon, artan dış borçlar, 1975-76 arasında %412 oranında artmıştı. Dış ticaret hadlerindeki bozulma ödemeler dengesi kriziyle sonuçlandı. Türkiye'nin 1977 sonu ihracatı yaklaşık 1.7 milyar dolar iken ithalat 5.8 milyar dolardı. Ekonomik kriz kaçınılmaz olarak sosyal ve politik alana da yansıdı. Artık 1920'lerden beri oluşturula gelen yapı ve kurumlarla geçerli devlet ve toplum anlayışıyla krizi aşmak mümkün görünmüyordu. Öte yandan emperyalizmin içine girdiği yeni kriz döneminde Türkiye'ye biçilen rol de değişecekti. Egemen sınıflar bloğunun eski ilişkiler, kurumlar ve ideoloji çerçevesinde Türkiye'ye yönelebilmeleri şansı kalmamıştı. Oldukça dinamik bir nitelik kazanan kitle hareketini de mevcut yasal ve anayasal çerçeve içinde bahsetmek kolay değildi. Zira demokratik kuruluşların baskısı, aydınlar, sendikalar, meslek odaları, dernekler, üniversite gençliği ve benzeri mevcut yapıyı zorlamaktaydı. Dolayısıyla kurumsal ideolojik yapıyı yeni bir temel üzerine oturtmadan sadece baskıyla duruma hakim olunamayacağını 12 Mart baskı rejimi göstermişti. Baskıya kurumsal ideolojik düzenlemeler de eşlik etmekteydi. Devlet mevcut yapılar ve işleyiş, ideolojik meşrulaştırma mekanizmaları veri iken düzenin sınırları dışına taşma potansiyeli taşıyan toplumsal dinamizmi kıramaz durumdaydı. Üstelik muhalefet bizzat devlet aygıtı içine de sızmış durumdaydı. Kısaca devlet yapısı yeni durumla başa çıkamaz hale gelmişti. Artık ekonomik krizin aşılması öncelikle siyasal krizi aşmaya bağlıydı. Egemen sınıflar bloğu devlet aygıtına yeni bir biçim verilmeden siyasal krizin aşılamayacağını, siyasal kriz aşılmadan da ekonomiye yeniden yön vermenin ve güç dengelerini değiştirmenin olanaksızlığını kavramıştı. Nitekim siyasal ekonomik kriz iç içe geçmiş, biri diğerini şartlandırır hale gelmişti. Birinin çözümsüzlüğü diğerinin çözümünü daha da zorlaştırır durumdaydı. Siyasal krizin önceliği vardı. Devlet aygıtını toplumu yönetmede yetersiz kalması, bir bakıma felçleşmesi egemen sınıfların hegemonya gücünü zaafa uğratmaktaydı. Elbette siyasal krizin derinleşmesi dış ilişkileri de, dış yardım, borç alma vesaire zorlaştırıyordu. Yukarıda sıralanan nedenlerden ötürü mevcut yapı, kurumsal ideolojik çerçeve içinde çözüm arayışları 1977-1980 sonuç vermeyecekti. Krizin derinleşmesine, krizi aşmak için alınan önlemlerin zamanlama hataları ve tutarsızlıkları da eklendi. Elbette dış baskılar ve çıkarılan zorluklar da krizin derinleşmesinin bir başka nedeniydi. İşte 24 Ocak 1980'de başlayıp 12 Eylül'e devam eden süreçte krize emperyalizmin ve yerli hakim sınıfların çıkarları yönünde çözümler dayatılacaktı. 12. Bölüm 80'li yıllar, uydulaşma sürecinin derinleşmesi. Belirleyici olan her zaman nereye bakıldığı değil, nereden bakıldığıdır. Pierre Teilhard de Chardin. 1970'li yılların ikinci yarısında Türkiye'de geçerli bağımlı ve dışlayıcı büyüme modeli krize girmişti. Kapsamlı düzenlemeler olmadan hakim sınıfların krizi aşmaları ve yeni bir sermaye birikim modelini dayatmaları olanaksız gibiydi. Bilindiği gibi sermaye birikim modelinin krizi aynı zamanda siyasal, ideolojik, kurumsal boyutları da olan bir krizdir. Böylesi koşullarda krizi aşmak için sadece ekonomiye ilişkin düzenlemeler yeterli değildir. Bu arada ideolojik plandaki aşınmaya da bir çare bulmak gerekiyordu. Geçerli resmi ideoloji olan Atatürkçülüğün yeni bir versiyonunun üretilmesi de gündeme gelmişti. Başka bir ifadeyle yeni bir sermaye birikim modelinin geçerli kılınması yeni düzenlemeler ve dengeler oluşturmaya bağlıydı. Kapsamlı düzenlemeler yapmak ve eski dengelerin yerine yenilerini oluşturmakla egemen sınıf sömürü koşullarının sürekliliğini sağlayabilirdi. Türkiye yapısal bir kriz içine sürüklenmişken emperyalizmin Orta Doğu'ya ilişkin beklentileri de yeni bir durum almıştı. Kapitalizmin yapısal krizi koşullarında emperyalizmin yeni sömürge statüsündeki az gelişmiş ülkelerde yaklaşımı değişirken Türkiye'nin içinde yer aldığı coğrafi bölge dünyanın en sıcak ilgi alanlarından biri haline gelmişti. 1970'lerin başından beri ard arda gelen petrol şokları emperyalist ülkeler için Orta Doğu petrolünün önemini daha da artırmıştı. OPEC aracılığıyla az gelişmiş ülkelerin bir bölüğü ihraç ettikleri ürün üzerinde söz sahibi olmuşlardı. Bunun diğer temel mallar üreticisi ülkeler için örnek oluşturması sanayileşmiş ülkeler için tedirgin edici bir durumdu. Böyle bir eğilimin güçlenip etkinlik sağlaması yüzyıllardır dünya kaynaklarını istedikleri gibi kullanan Batı için kaygı vericiydi. Birinci petrol şokunu izleyen dönemde alternatif enerjilere yönelmelerine ve enerji tasarrufu yöntemlerini devreye sokmalarına rağmen Batılıların tükettiği petrolün %40'ı hala Orta Doğu'dan geliyordu. Üstelik dünyanın en zengin rezervleri de söz konusu bölgede bulunuyordu. Batılılar için petrolün önemini artıran başka gelişmeler de söz konusudur. Bir kere Orta Doğu'da emperyalizmin en güvendiği kalelerden biri olan Şah rejimi düşmüş, yerini Hümeyni'nin İslamcı fundamentalist rejimi almıştı. Daha sonra İran-Irak savaşı patlak verecekti. Müslüman ülkelerde fundamentalist, radikal, eğilim güç kazanmaktaydı. İslami radikalizmin yükselmesi bölgedeki emperyalist çıkarlar için potansiyel bir tehlike olarak görülüyordu. Aynı şekilde Sovyet askerlerinin Afganistan'a girmesi, Sovyetler Birliği'nin Güneybatı Asya'ya daha fazla sokulmasının yolunu açabilirdi. Şah'ın devrilmesiyle İran'da Kürt Ulusal Hareketi de ivme kazanmıştı. İşte bütün bu gelişmeler bölgede istikrarı tehlikeye atıyordu. Emperyalist Batı için istikrarsızlığa çözüm bulmak hayati bir öneme sahipti. Aksi halde 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan statü quo ve emperyalist çıkarlar tehlikeye girerdi. Şah'ın Orta Doğu'nun jandarmalığı rolünün son bulduğu koşullarda sadece Siyonist İsrail Devleti'ne dayanarak emperyalist çıkarları güvence altına almak mümkün değildi. Zaten böylesi bir ortamda Siyonist Devletin kendi de tehlikede sayılırdı. Kısaca Orta Doğu'da istikrarın sağlanması öncelikle Türkiye'deki istikrarsızlığın giderilmesine bağlı görünüyordu. İran'dan boşalan Orta Doğu'daki alt emperyalist işleve, jandarmalığa en uygun aday Türkiye'ydi. 15 Ağustos 1980 tarihli New York Times'ta yer alan bir yazıda Türkiye'deki durum Batı açısından bir kriz arz ediyor. Çareler araştıran Batı'nın bu krizin daha fazla devam etmesine tahammülü yok. Çünkü Türkiye NATO'nun stratejik cephesi içinde. İran'ın kaybından sonra Doğu ile Batı arasında tampon ülke deniyordu. Gerçekten de krize daha fazla tahammül etmeye gerek kalmadı. Aradan bir ay bile geçmeden Türk generalleri bölgenin istikrarının Türkiye'deki istikrardan geçtiğini, bölgedeki emperyalist çıkarlarının korunmasında ellerinden geleni yapacaklarını 12 Eylül 1980'den başlayarak göstermeye başlıyorlardı. Daha 1975'te Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'de sağlam bir hükümetin gerekliliğinden söz ediliyordu. Ortalama bir insan 12 Eylül'e gelen askeri diktatörlüğün anarşiyi önlemek gibi sınırlı bir amacı olduğunu sanır. Dükkan sahipleri mantalitesinin ötesine geçememiş diplomalıların çoğunluğu da benzer bir sanıya sahiptir. Oysa generallerin gelişinin köklü gerekçeleri vardı. Dünyada sadece zabıtayı sağlamak amacıyla darbe yapıldığı görülmemiştir. Sonuçta zabıta sağlayanlarla darbeciler aynı olduğuna göre. Askeri diktatörlüğün ekonominin yörüngesini değiştirmek, bölgedeki emperyalist çıkarları güvence altına almak, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki konumunu Batılıların istekleri doğrultusunda yeniden biçimlendirmek gibi belirgin hedefleri söz konusuydu. Bütün bunlar yeni bir resmi ideoloji, Atatürkçülüğün yeni bir yorumu, oluşturmayı da zorunlu olarak gündeme getirmişti. Aksi halde devlet aygıtını baştan sona ele alıp yeniden düzenlemeyi, düzen partileri de dahil tüm siyasal partilerin kapatılmasına,